Ayrım 6.
YÖK üniversiteleri diplomalarının çerçeveletilip duvara asılmak gibi gösterişli bir yararı olduğu yadsınamaz. Bilar Bilim Merkezi'nin programlı seminerlerini kimler izledi ve izleyebilir? Salt lise çıkışlılar değil, onlarla birlikte üniversite öğrencileri, üniversite hatta lise öğrenimi olanağı bulamamış olanlar, işçiler, memurlar, ev kadınları, emekliler, esnaf, kısacası öğrenmeyi öğrenmek, araştırıcı bilince sahip olmak, ülkenin gündemdeki ve genel sorunları üstüne düşünmek ve çözüm aramaya yarayan kültür edinmek isteyen herkes bu programlı seminerleri izleyebilir. Bu programların birincisi böyle uygulanmıştır. Bugün burada verilecek belgelerin töreni için dün İstanbul'dan geldim. Stad Oteli'ne gittim. Bavulumu asansörle odama götüren otel iş göreni bana, "Yarınki sertifika töreni için geldiniz değil mi?" diye sordu. Çok şaşırdım. "Nereden biliyorsun?" dedim. "Yarın ben de sertifika alacağım da," dedi. Şimdi o genç otel işçisi burada sertifika alacaklar arasında bulunuyor. Yaşamımda bu denli mutlu olduğum zamanlar çok değildir. Birinci programlı seminerlerimizi izleyip başarılı olanlara belgelerini vereceğimiz bugün, bu ilk denememizin yeterli olduğunu ve saydığımız amaçlara ulaştığımızı söyleyemeyiz. İşin çok başlangıcındayız. Bu ilk denememiz tasarımımızın çekirdeğidir. Gelecek dönem Ankara'da ve yeni bilim merkezi açacağımız İstanbul'da daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Toplumumuzda öğrenime susamış insanların coşkulu istekleriyle karşılaştık. Bu istekleri yanıtlamaya çalışacağız. Çalışmalarımıza bilimcilerimizin katkılarda bulunacağına inanıyor, yardım ve desteklerini bekliyor ve diliyoruz. Sağolunuz. Ankara Bilar Bilim Merkezi'nin AS Tiyatro Salonu'nda yapılan birinci programlı seminerlerinde başarılı olanlara belge dağıtımı töreni açış konuşmasıdır. Ankara 22 Mayıs 1987. Yazarların Gücü. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu açış konuşması. Arkadaşlarım. Buradan sizlere arkadaşlarım diye seslenmem, toplantı konuşmalarında söylenilen o kalıplaşmış arkadaş seslenmesi değildir. Biz gerçek arkadaşlarız. Sendikamızın kuruluşundan bu yana ve özellikle son 7,5 yıldan beri öyle zor ve sıkıntılı günleri birlikte yaşadık, öyle tehlikeli yerlerden birlikte geçtik, öyle acıları üleştik, öyle zorlu engelleri birlikte aştık ve belaları birlikte göğüsledik ki, bu ortaklaşa savaşımızın sonunda yüz akıyla ve onurla verdiğimiz sınav bizleri gerçek arkadaşlar yaptı. Gerçek arkadaşlıktan anladığım şudur. Artık bizler birbirimizi iyi ve kötü yanlarımızla tanıyoruz. Yiğitliklerimizle ve kaytarmalarımızla, eksiklerimiz ve üstünlüklerimizle tanıyoruz ve kısacası bizler birbirimizi insan olarak seviyoruz. 7,5 yıl sonra bir arada olmanın, zamanı bölüşmenin, yeniden dayanışmanın sevincini yaşıyoruz. Buluşamadığımız, toplanamadığımız bu 7,5 yıldan yönetim kurulu olarak sizlere neler getirdik? Bunlar çalışma yazanağımızda, hesap yazanağımızda ve denetçi yazanağımızda vardır. Sendikamız için gösterdiği özverilerine hayranlık duyduğum ikinci başkanımız Demirtaş Ceyhun, en başta ben olmak üzere hepimizin zamansızlığımızı olağanüstü becerisiyle bağışlatan sevgili Adnan Özyalçıner ve kılı kırk yaran titizliğiyle genel saymanımız Asım Bezirci, sizlere bu yazanaklar üzerine açıklamalarda bulunacaklardır. Bu üç yazanağa da ve dünyadaki bütün yazanaklara da aklı ermediği halde yeni seçimlere dek genel başkanınız kalmak zorunda olan ben, bu 7,5 yıllık aradan sonra sizlere getirdiğimiz başka bir şeyin özeti olarak sunmak istiyorum. Sıkı yönetim mahkemesinde 3 yıl süren duruşmalarımızda bizler 18 sanık 15'er yıl hapis cezası tehdidi altında yargılandık. Bildiğiniz gibi bugüne dek sayısını anımsayamadığım kertede çok tek kişi ya da topluluk içinde sivil mahkemelerde, askeri mahkemelerde ve devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandım. Her toplu yargılanmada, hele istenen ceza ağırsa sanıklar arasında az ya da çok yeğeni ya da yeğin çatlaklar, uyuşmazlıklar, hatta kaytarmalar, kıvırtmalar, paçasını yakasını kurtarma çabaları, hoş görünmeye çalışmalar, ödün vermeler olur. Bizim yargılanmalarımızda bir kapı bile böyle oyun bozanlık olmadı. Olağanüstü bir dayanışma, görkemli bir direnme örneği gösterdik. Yaptığı işin doğruluğuna inanan insanların yiğitliği ve yürekliliğiyle 15 yıl hapis cezasına karşın dayanıp direndik. her sanıklaşımız düşüncelerinden ve inandıklarından en küçük ödün vermeden yaptıklarıyla övündüğünü, eylemlerinden onur duyduğunu söyledi. Ben kendi adıma böylesine özü sözü bir, güvenilir arkadaşlarım olduğu için onlarla övünüyorum. İşte bir araya gelemediğimiz bu 7,5 yıldan sizlere getirip sunabildiğim en güzel şey bu dayanışmadır. Şuna içtenlikle inanıyorum ki biz 18 sanık yerine aranızdan herhangi birkaç 18 arkadaşımız sıkı yönetim mahkemesinin sanığı olsaydı aynı direnci kendine güvenenlerin aynı dayanışmasını gösterecekti. İşte bu inancım yüzünden 7,5 yıl önce sendikamızın kaldığı yerden başlayarak daha büyük coşkuyla, daha güçlü dayanışmayla yeni atılımlara girişeceğine inanıyorum. Türkiye Yazarlar Sendikası kapatılmadı ve mahkum da edilemedi. Bunu nasıl başardığımızın bilinmesinde sendikamızın geleceği bakımından büyük yarar vardır. Bu başarımızın gizi çok yalındır. Kristof Kolomb'un yumurtasından da yalın. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bir takım ilkeleri vardır. Bunlar yazılı değil, aramızdaki sözlü anlaşmalardır ve töre biçiminde yerleşmiş ve gelenekselleşmiştir. Bu ilkelerden biri şudur: yasallık. Biz her ne yaptıksa yasal yaptık ve yasal olmaya büyük özen gösterdik. Hem de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz, bütün gücümüzle değiştirilmesine çalıştığımız yasaların dışına çıkmadık. Beğenmediğimiz için de o yasalara saygılı olmadık ama onlara kılı kılına uyduk. Çünkü yasalara uymamanın bir çıkış yolu olmadığını ve olmayacağını deneyimlerimizle biliyorduk. Bu bir uzlaşma, iktidarla uyum sağlama değildi. Eylemlerimiz de bunu kanıtlamıştır. Çok şaşılası bir durumdur. Biz yasalara uymaya nedenle özen gösterdiysek, yasaları uygulamak görevleri olan yönetim de tam tersine yasaları bozmaya ve bizi zorla yasa dışına çekip suçlu duruma düşürmeye çalışmıştır. Buna karşın yasaları bozmamamız yüzünden sendikamız kapatılamamış, hiçbir üyemiz tutuklanmamış ve 3 yıl süren yargılanmamız sonunda sendikamız aklanmıştır. Şunu da açıklamam gerekir ki kapatılan, üyeleri tutuklanan ve mahkum edilen sendikaların yasa dışına çıkmış olduklarını kesinlikle söylemek istemiyorum. O sendikaların durumu büsbütün başkadır. Bir başka ilkemiz de birincisi gibi çok yalındır: açıklık. Birbirimize, yönetime her durumda açık olduk. Bütün işlerimizde, iş ve dış ilişkilerimizde, eylemlerimizde, davranışlarımızda ve hesaplarımızda alabildiğine açıktık. İlkelerimizden biri de hiçbir zaman sendikamızın yönetimini bir partinin, bir fraksiyonun, bir grubun eline teslim etmedik. Hiçbir siyasal görüşün doğrultusuna bırakmadık. Buna karşılık sendikamızın üyeliği için hiçbir sınırlama da getirmedik. Her dünya görüşünden, her siyasal düşünceden, her parti, her fraksiyon ve gruptan bazı emekçileri sendikamıza üye olabildiler. Yönetimde görev alabildiler ve bunun böyle olmasına özellikle çaba gösterdik. Ancak hiçbir siyasal görüş grubu sendikamızı kendi görüşlerine göre yönlendiremezdi. Her siyasal görüş içimizdeydi ama tek siyasal görüş sendikamıza yön veremezdi. Bundan sonra da sendikamızın bu ilkeleri uygulayacağına inanıyorum. O çalkantılı yıllarda saydığım bu 3 yılın ilkeyi uygulayabilmemiz doğrusu hiç de kolay olmadı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın ortaklaşa çabalarıyla şimdi çok kolay gibi görünen bu güçlüğü yenmeyi başarabildik. Seçeceğiniz yeni yönetim kurulunun da gelenekselleştirdiğimiz ve daha saymadığım ilkelerimizi sürdürmesini dilerim. Bizleri Türk Ceza Yasası'nın 141 ve 142 maddelerini bozmak suçundan yargıladılar. Yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu dışındaki arkadaşlar olarak da birbirimize öyle alışmışız ki, önceden aramızda hiçbir anlaşma yokken savunmalarımız kendiliğinden bir ortaklaşalık kazandı. Biz 18 sanık yazar duruşmalarda aşağı yukarı bir tek kişi, bir tek yazar gibi konuştuk. Gerçek takım birlikteliği işte budur. Savunmalarımız iki çizgide toplandı. Suç diye gösterilen hiçbir yazımızı, sözümüzü, eylemimizi, davranışımızı yadsımadık. Hepsini benimsedik ve bunları yapmaktan onur duyduğumuzu ve bunları yapmanın görevimiz olduğunu söyledik. Ama bunların hiçbirinin cezalandırılmamızın istendiği ceza yasası maddelerinin kapsamına girmediğini de kanıtladık. İkincisinin ne olduğunu burada söylemeyeceğim. Söyleyemem. Gizli olduğu için değil, politik olduğu için. Bildiğiniz gibi sendikaların politikayla uğraşmaları yasaklanmıştır. Açıkça durum şudur, mahkemelerde hem de sıkı yönetim mahkemelerinde sanık olarak söyleyebildiklerimizi burada sözde özgür bir insan olarak söylememiz yasaklanmıştır. Önce de söylediğim gibi yasaya uyarak politika yapmıyorum ama bu antidemokratik yasağı getiren yasanın yasal yoldan değiştirilmesi için de elbet elimden geleni yapacağım. İşin doğrusu aranırsa derneklerin politika yapmalarını engelleyen yasa tam olarak uygulanmamaktadır. Pek çok dernek rahatlıkla hem de hükümet üyeleri ve yetkililerinin yanında bile politika yapmakta ama bu yüzden hiçbir kavuşturmaya uğramamaktadırlar. Çünkü yaptıkları politika iktidarın politikasına uygun politikadır. Şimdi size bir örnek vereceğim. Sanıyorum ki sendikamızın yeni seçilecek yönetim kurulunun çalışmaya başlayınca yapması gereken ilk işlerden biri Bulgar hükümetinin Bulgaristan Türklerine uygulamakta olduğu insan haklarına, demokrasiye ve sosyalizme aykırı işlemlerine karşı gösterişe kaçmayan ama olayın özünü ve ruhunu yansıtan bir tepki göstermektir. Türkiye Yazarlar Sendikası olarak bizim bu tepkiyi göstereceğimiz yerin Bulgar Yazarlar Birliği olduğu kanısındayım. Göstereceğimiz böyle bir tepki tartışmaya yer kalmayacak denli açık olarak bir politikadır. Politika olduğu için yürürlükteki yasaya göre sendikamıza yasaklanmıştır. Yasaklanmış olması gerekir. Şimdi biz bu yasağı çiğneyip tepkimizi göstersek bu yüzden sendikamızın bir kavuşturmaya uğrayacağını hiç sanmıyorum. Çünkü bunun benzeri örnekler çoktur. Demek yasaya karşın dernekler iktidarın dümen suyunda politikayla uğraşabilmektedir. Politikanın salt iktidara uygun olan bir türlüsünü yapıp başka türlüsünü yapamamak bence yazarlık onuruna aykırı bir tutum olur. Sevgili arkadaşlarım, politika yapmadan genel durumumuz üzerinde kısaca konuşmak, yani bir mucize göstermek istiyorum. Bilindiği gibi yer yuvarlığımızın jeofizik deprem kuşağı vardır. Bu deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkelerde sık sık deprem olur. Jeofizik deprem kuşağı gibi dünyamızın bir de politik deprem kuşağı var. 27 Mayıs 1960 tarihinden beri yurdumuz politik deprem kuşağına girmiş. Yunanistan, Türkiye, İran, Irak ve uzantısı ve o zamandan bu yana onar yıl arayla 3 siyasal deprem geçirmiş bulunuyor. Bir yerde 3 kez deprem olmuşsa o yerde 4. kez deprem olmayacağı söylenemez. Bu bakımdan sendikamızın bundan sonraki yönetiminde de gelmesi olası siyasal depremlere karşı dirençli ve dayanıklı olmak için gereken önlemleri almak zorundayız. Türkiye Yazarlar Sendikası, geçirdiğimiz siyasal depremle büyük zararlara uğramış, çalışmaları aksamış, sendikamızın hiçbir para ve mal varlığı kalmamıştır. Çalışmaktan alıkonan sendikamızın yönetim yerinin bulunduğu yapıda çıkan yangında bütün eşyamız, kitaplığımız, belgelerimiz yanmıştır. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bugünkü özdeksel varlığı sıfırdır. Ama bu yüzden karamsar değiliz. Sevgili arkadaşlarım, bizim sendikamızın başlangıçta yönetim kurulunun toplanacağı yeri bile yoktu. Haftanın bir gününde 2-3 saat için başka bir örgütün deliği beton harçla kapatılmış olan Büyükçe Helası'nda toplanıp çalışıyorduk. Evet, helada. İşte o heladan türlü aşamalardan geçerek kurumlaştık. Eşyalarımız oldu, telefonumuz, kitaplığımız, mallarımız oldu. Güzel katlar kiraladık ve sonunda bildiğiniz gibi Beyoğlu'nda bir sarayın bir katını kiralamıştık. Bu kez yeni baştan yine hiçten başlayarak çok daha büyük başarılar kazanacağımıza, istersek çaba gösterirsek çok daha varlıklı olacağımıza, hatta kendi malımız olan bir yapıya bile kavuşacağımıza inanıyorum. Yeter ki yeni siyasal depremler olmasın ve olursa gereken önlemleri zamanında alarak dayanabilelim. Jeofizik depremler yıktıkları yapılarda ayrım gözetmezler. Sarayı da, gecekonduyu da aynı acımasızlıkla yıkarlar. Oysa siyasal depremler kendi siyasal amacına göre neleri ve nereleri yıkacağını seçip ayırır. Son siyasal depremde Türkiye bir genel kültür yıkımına uğradı. Türkiye Yazarlar Sendikası bu genel yıkımın bir parçasıdır. Ağacı görüp ormanı göz ardı etmek nasıl yanlışsa, ormana bakıp ağacı gözden kaçırmak da yanlıştır. Bizim sendikamızın başına getirilenler bütünsel bir yıkımın bir parçasıdır. Bu siyasal depremin sarsıntısına, yıkımına uğrayan salt bizler değiliz. Yazanaklar okununca görülecektir. Türkiye Yazarlar Sendikası gerçekten övünülecek, gerçekten onur duyulacak büyük işler, boyundan çok büyük işler yaptı. Nasıl yaptık? Tek sözcükle, inan gücüyle, kendimize güvenerek. Ne paramız, ne olanaklarımız, ne zamanımız, ne desteğimiz vardı. Ama kültürel ilişkide bulunduğumuz zengin ülkelerin çok zengin yazar örgütleriyle, her alanda eşitlik içinde ve başa baş oranda kültür, yazarlar ve yazın alışverişinde bulunduk. Kimseden hiçbir yerden yardım almadık. İçeriden dışarıdan destek istemedik. Borç, kredi, hibe almadık, onurumuzu çiğnetmedik. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de ilk kez Balkan Yazarlar Kurultayı'nı düzenledik. Düşününüz, bu ne demektir? Balkan Yazarlar Kurultayı için zamanın hükümeti bize 80 bin lira vermeyi vaat etmişti. Ama hükümetin duyuğuna kaldı gibi bir bahanesi ve doğrusu bizim de şapsallığımız yüzünden o 80 bin lirayı bile alamadık. Bu küçük ve yoksul sendika Türkiye'yi onurlandıracak bu türlü büyük işler başardığı için kaç kez mahkemelere verildi ve hep aklandık. Bu başarılar sizlerin özverilerinizle kazanıldı. Evet, yoksul ve küçük bir sendika ama yaptığı işler büyük. Bundan sonra hep birlikte çok daha büyük işler başaracağız. Bizim sendikamızın binlerce üyesi yok, topu toplamı 400-500 üyemiz vardı. Ancak bizim sayımız başkalarını yanıltmamalıdır. Çünkü üyemiz olan her yazarımızın okurlarının sayısı kadar gücü vardır. Bu bakımdan bizim her üyemiz binlerce okur sayısınca ve okurlarının değerince güçlüdür. 400 üyemiz varsa 4 milyon kişiyiz demektir. İşte bu yüzden dünyanın her yerinde yazar örgütleri en güçlü örgütlerdir. Bundan çok daha önemlisi valiler, maliler, bakanlar, makanlar, başbakanlar, devlet başkanları filan ölür, unutulurlar ama yazarlar ölümlerinden sonra da yaşarlar. Bizim sendikamızın bugünkü üyesi örneğin 100 yıl sonra yine sendikamızın üyesidir. Hep başarılarımızı anlatıp övündük. Oysa pek çok yanlışlarımız, yanılgılarımız, aksaklıklarımız, eksikliklerimiz, hesapsızlıklarımız da olmuştur. Bilmiyorum. Arkadaşlarımın okuyacakları yazanaklarda bunlar da yer almış mı? Yazanakları ben yazmış olsaydım bunları da koyardım. Neydi yanlışlarımız? O denli çok ki anlatmaya kalksak 2 günlük kurultay süremizi doldurur yine de hepsini anlatamayız. Türk Edebiyatı demek Türkiye Yazarlar Sendikası demektir. Ne var ki bundan önceki iktidarlar da bugünkü iktidar da Türk yazarlarına uzak, soğuk ve yabancıdırlar. Bizleri hiç sevmezler. Yürek yüreğe karşıdır. Onlar bizi nice seviyorsa biz de onları onca severiz. Dünyada en çok tanınan sanatımız Türk Edebiyatı'dır. Durum böyleyken yazarlardan bir devlet sanatçısı seçilmemiş, atanmamıştır. Benim kişisel kanıma kalırsa çok da yerinde ve iyi olmuştur. Önceki iktidarlar gibi bugünkü iktidar da kendi doğrultusunda yazar yetiştirmek çabasındadır. Yazar olarak kimsenin tanıyıp bilmediği kişilere yazar örgütleri kurdurtarak bunları desteklemekte, bu örgütten olanlar bakanların kolları kanatları altında şişinmekte, radyoda, TV'de yer almaktadırlar. Yapay yollarla yazar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Oysa bütün dünya bilir ki Amerika'dan getirtilen tohumluk mısırla iyi mısır, İsrail'den getirtilen Holstein tohumu aşılanarak çok süt veren koca başlar yetiştirildiği gibi, Suudi Arabistan'ın kızgın çöl yeliyle seralarda yapay yazar yetiştirilemez. Sendikamızın bundan sonra yapacağı ilk işler sanırım ki şunlar olmalıdır. Önce geçen dönemimizin öz eleştirisini yapmalıyız. Ekonomik durumumuzu düzeltip sendikamıza bir yer sağlamalıyız. İktidarın yasallaştırdığı telif hakkı kurumunun nasıl oldu bittiye getirildiğini açıklayıp kanıtlayarak bu kurumun sağlıklı ve demokratik bir örgüt biçimine dönüştürülmesini sağlamaya çalışmalıyız. Yurttaşlıktan çıkarılan yazar arkadaşlarımızın sorunlarıyla uğraşmalı ve haklarının alınmasına çalışmalıyız. Sıkı yönetim mahkemesindeki yargılanmamızı kitaplaştırmalıyız. Bulgar Yazarlar Birliği'ne Bulgaristan Türklerine yapılan işlemleri kınadığımızı bildiren ve bu antidemokratik ve antisosyalist tutuma karşı tepkilerini istediğimizi anlatan yazılar yazmalıyız. İsmail Beşikçi de içinde cezaevlerindeki yazar ve şair arkadaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmeliyiz ve daha yapacak pek çok işlerimiz var. Bu uzun konuşmamı dinlediğiniz için hepinize sağ olun diyorum. Eskiden daha çok çalışıp daha büyük işler başaracağız ve daha güçlü demokratik kültür savaşımı vereceğiz. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti konferans salonunda yapılan Türkiye Yazarlar Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu açış konuşması. Vakıf 31 Mart 1987. Guşe. Türkçedeki köşe sözcüğünün kökeni Farsça guşedir. Osmanlıca'da kuşe, Türkçe'de köşe olmuş. Sonraları köşeden atasözü değerinde uyaklı sözler üretmişiz. Dükkanın köşesi, odunun meşesi, kadının Ayşesi. Kadının Ayşesi dedikse bildiğimiz Ayşe kadın değil elbet. Peygamber Efendimizin Ayşesi türünden olacak. Sevdiğim köşeyi soruyorlar bana. Yaşamdan yorgun kişilerin, bıkkınlıkla çekildikleri ıssız bir köşeye eskiden kuşeyi uzlet ya da yalnızlık köşesi kuşeyi inziva denilirdi. Bu türlü köşeler çoktu. İnsanın her umudunu bırakıp çekildiği yer kuşeyi fera, unutmak ve unutulmak için çekinilen yerde kuşeyi nisyan. Çatalca'da Nesin Vakfı'na çekildim diye benim de böyle bir köşeye çekildiğimi sananlar çok kötü aldanıyorlar. Evet, 14 yıldan beri Çatalca'da bir köşeye çekildim ama antenlerin ve radarların dünyanın 7 iklim ve 44 köşesine uzanmıştır ve 6 anakaranın taşından kuşundan, kahkahasından, gözyaşından haberler almaktayımdır. Salt mektuplar, telefonlar, telgraflar, haberciler değil, güvercinler, turnalar, leylekler, kargalar, kırlangıçlar da bana çalışır, haberler taşır. Ha, anladım. Siz köşe deyince zaviye demek istersiniz. Zaviye, salt açının Arapçası değildir. Köşe bucak anlamına da gelir. Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Sufilerin dünyadan elini eteğini çekmişlerinin sığındığı yere de zaviye denilir. Zaviye bir anlamda tekkenin küçüğü demektir. Dünyadan elimi eteğimi çekmediğim gibi çekmeye de hiç mi hiç niyetim yok. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde belki böyle bir şey düşünülebilir ve bir tarihi dünya olarak bir köşeye çekilebilirim. Dahaca 72 yaşındayım. 72 yaş nedir ki? Şimdiye dek iktidarların yaşamama bir türlü fırsat vermedikleri gençliğimi ancak şimdi yeni baştan yaşamaya başladım. Bu yaşımdan sonra gelen devletin ben diye dünya nimetlerinin en güzellerinin cömert çıplaklıkları üstüne küçük su döken yaşlı vezir gibi düşünmüyorum. Dünya nimeti bu. Gelsin de ne zaman dilerse buyursun gelsin. Yeter ki gelsin. Gözüm başım üstüne, yüreğim gönlüm üstüne yeri var. Evet, Çatalca'da kurduğum vakıfta sevdiğim köşeler var. Bunlardan biri toplumu ibretle gözleme yeri Mirsad-ı İbret sayılabilir. Burası Nesin Vakfı yönetim evinin üç yanı da camlı bir odasıdır. Camlardan kimisi renklidir. Buraya kaptan köşkü diyorum. Kimileyin saydam, kimileyin renk renk camlardan çevremi, yoldan gelip geçeni, doğayı, hayvanlarımı seyretmek çok hoşuma gider. Evet, hayvanlarımı. Bunlardan biri Sultan adlı ineğimdir. Kendileri şimdilerde gebedirler. Mayıs'ta bir şehzade doğuracaktır. Elime geldiğinde ancak bir iri köpek büyüklüğündeydi. Ona Sultan adını verdim. Herkes ona Sultan diye diye o da kendini gerçekten Sultan sanmaya başlayıp salına salına, kırıta kırıta, yaylana yürümeye başlamadı mı? Podyumda defileye çıkmış mankenlere taş çıkarır.